Ayrım 20.
Akşam serinliğinde Şişhane'ye doğru yürüdüler. Eflatun bir loşluğun içinde hava gazı lambaları solgun zambaklar gibi açılmışlardı. İki yanlarından rahat, kaygısız ve hayli süslü, tatlı su frenkleri çift çift geçiyor. Sanki ağır bir harp yaşanmadı, sanki işgal yok. Anadolu'dan silah sesleri durmak bilmiyor. Resul Hocayev, Münif Sabri'nin öldürülmesine müteakip irtibat kurduğu Bolşeviklerden biri. Belki Moskova'ya, kutva gitmesine müzahir olabilir. Fakfon tabakasından akla durgunluk veren bir hız ve kolaylıkla kalın sigaralar sarıp ortalığı dumana boğarak diyor ki, özüm, zehmetkeşim, zehmetkeş kısmı Kemal'den yana olmak vaciptir. Şundan ki onun Enver gibi siyaset kirliliği yoktur. Askerlik vadisinde dersen mukayese edilebilemez. Rusya'daki ihtilalin inkişaf seyrini ya Prens Alexi'nin uzun ve karanlık gospodinlerinden ya da Resul Hocayev'in ortalıkta görünmez, adı sanı belirsiz tavarişlerinden izliyorlar. İlk haberler nasıl da heyecan uyandırmıştı. Üçüncü enternasyonel, Zinoviev'in ağzından bilumum şark milletlerine, bahusus alemi İslam'a umutlar yağdırıyordu. İki Tatar münevveri, Tavariş Vahidov ve Galiyev, Vladimir İlyich ve Lev Davidovich ile mutabakata varmışlar. Sovyetler İttihadına Asyalı Müslümanlar, müttehitler bir Turan Sosyalist Republikası olarak dahil olacaktır. Kırım, Kazan ve Buhara, Türk hanlıkları birleşiyor. Bunun manası nedir? Türklüğe mahsus Turan Beynelmilelliğinin Sosyalistliğe mahsus Bolşevik Beynelmilelliği ile izdivacı mı? Muslukta yüzünü yıkarken sofadan bir kağıt hışırtısı. Elinde havlu doğruluyor, müvezzi, sokak kapısının altından o sabahın gazetesini içeriye itmişti. Hışırtı o. Saat alafranga 10:30 suları. O dağdağlı günlerde aile dostu Kaymakam Mithat Bey, Ankara ile İstanbul arasında mekik dokuyor. İstanbul'a her gelişinde Zübeyde Hanım'ın akaretlerdeki evine mutlaka uğrayarak annesine Mustafa Kemal'in sağlık haberlerini ulaştırıyordu. Paşa ağabeyisine düşkünlüğünü asla gizlemeyen Fikriye bunu hemen her defasında haber alır, onun bulunduğu gün akaretlere uğrardı. Bu defa da öyle yaptı. Sabahtan beri Eflatun'a çalan sarmaşık moru ince bir hayal evin içinde dolaşıyor. Camlardan vuran güneş salondaki koltuklardan birisi üzerine bırakılmış. Akşam gazetesinin başlığını aydınlatmıştı. Kuvayi Milliye Bursa cephesinde düşmanın asli mevzilerini bombardıman ediyor. Salonun o kısmında koltuklardan ve sehpalardan mürekkep bir oturma grubu oluşturulmuş. Onun gerisinde mutfağa yakın yemek odası takımı, her ikisi de kullanılmış, biraz eprimiş izlenimi veriyor. Makbule ile Fikriye ayakta sofrayı hazırlıyorlar. Biri tabakları yerleştiriyor, öbürü büfeden çıkardığı çatalı bıçağı, aslında ikisi de daha çok salonun öteki tarafına kulak kesilmiş, acaba Kaymakam Mithat Bey, Makbule'nin kocası Mustafa Mecdi Bey'e böyle fısır fısır ne anlatıyor? Hanidir ufak adımlarla sağa sola gidip gelerek böyle konuşuyorlar, etrafları bütün sigara dumanı, buz mavisi elezonlar. Arada üstlerine bir parıltı vurmaktadır. Zübeyde Hanım onlara bakınca omzundaki güneş ışığı gözlük camlarından o tarafa yansıyor da onun parıltısı. Paşanın validesi gözünde gözlüğü, elinde tığıyla sessiz sedasız dantel örüyordu. Onun alemi başka ve farklı. En büyük endişesi oğlunun sağlığı ve varlığı. Hele Şeyh-i Lüslam'ın katli vaciptir fetvasını Zat-ı Şahane'nin onaylamasından sonra. Mustafa gece rüyama girdi. Ayırdır inşallah. Bu uğlan hiç rahat vermez bana. Çiftlikteymişiz yani Selanik günleri. Babacığı rahmetlik olmuş. İki yetimimle abime sığınmışım. Kısmet çıkmasın mı? Evlenirsem biraz nefes alacağız. Ne çocuktur. Öfkeden gözleri ateş saçıyor bire. Alenen küsmüş. Evlenirsem diye askeri rüştiyeye gitmiştir. Manastıra. Daha parmak kadar çocuk. Şükür Rabbime bugüne bugün. Yani kılıçlı paşadır. Lakin tasası bitiyor mu? Mithat iyidir dediyse de. Fikriye ve Makbule konuşmaksızın iş görüyorlardı. İçli dışlı oldukları zaten söylenemez. Makbule Fikriye'yi başarısız evliliği, aşırı alafarangalığı yüzünden kınayıp durur. Paşa ağabeyine aşırı düşkünlüğünden şikayetçi. Hele bu alakayı saklamayışından daha çok. Kaymakam Mithat Bey'in geldiği gün ta Sultanahmet'ten kalkıp akaretlere damlaması ne demek canım? Hafif çekik, ebrulü yeşil gözlerini yine ondan taraf yakalayınca gerekli bazı şeyleri almak bahanesiyle mutfağa gitti. Fikriye, dudaklarında o biraz mahzun, daha çok müpem gülümseme, yalnız kalınca daha rahat. Fakat meraklı ve kaygılı, konuşan erkeklere dönüyor, Kaymakam Mithat Bey'in küçülmüş sigarasını söndürebilmesi için onlar o sıra daha yakınına gelmişlerdir. Alçak sesle konuşmalarına rağmen sözlerinin bazıları işitilebiliyor. Kaymakam Mithat Bey sigarasını kül tablasına bastıracağı sırada diyor ki, "Endişeyi mucib bir hal yok. Ankara icap eden tedbirleri aldı. Ulemanın mukabil fetvasını ihtimal duymadınız. Ankara müftüsü Börekçizade Rifat Hoca Efendi hakiki bir vatanperver. Onun gayretiyle bilmem kaç müftü ve müderris bir araya gelip tabiri caizse bir fetvalar muharebesi başlattılar." Mustafa Mecdi Bey endişeli görünüyordu. Düzce'deki ayaklanma diye sordu. "Ya Kuvayi İnzibatiye?" "Yok efendim, yok. Ali Fuat Paşa hadlerini bildirir. Ayrıyeten Kuvayi Seyyare ne güne duruyor? Ethem Bey'in süvarisi." Mustafa Mecdi Bey Fikriye'nin kulak kabarttığını fark etmişti. Kaymakam Mithat Bey'in koluna girerek onu masanın uzağına doğru çekecek, sesini son derece alçaltıp bu arada bazı şeyler soracaktır. Fikriye Mithat Bey'in dediklerini yarım yamalak duyabiliyor. "Paşa iyidir, iyidir de hayatı gayrı muntazam, üstelik ziyadesiyle yalnız." Fikriye elinde bir tabak kala kalmıştı. Elinde olmaksızın gizli bir elem, derin bir şefkatle işittiği son kelimeleri zihninde tekrarlayıp duruyordu. "Hayatı gayri muntazam, üstelik ziyadesiyle yalnız." Onlar uzaklaşınca aklı hep Ankara'daki Paşa ağabeyisinde sofrayı düzenlemeyi sürdürdü. Bir ara durup aynı tecessüsle başını kaldıracak gibi olmuştu. Hayret! Mustafa Mecdi Bey de Kaymakam Mithat Bey de dönmüş, Fikriye'ye bakmıyorlar mıymış? Suçüstü yakalanmış oldular, derhal başlarını başka tarafa çeviriyorlar. Böyle bakmalarının esbabı ne olabilir? Mustafa Mecdi Bey ile Kaymakam Mithat Bey arkalarına dönmüş sohbeti sürdürüyorlardı. Mustafa Mecdi Bey'in çehresinde belli belirsiz bir hoşnutsuzluk merakla sordu. "Paşanın muvafakatı var mı?" Kaymakam Mithat Bey'in verdiği cevap endişe etmekte ne kadar haklı olduğunu gösterecekti. İş hakikatte umduğundan çok daha fazla ilerlemişti. Bunu saptamak hoşnutsuzluğunu artırıyor, çünkü Kaymakam Mithat Bey diyordu ki, "Evvela istemem dedi. Hayatım garnizonlarda geçti. Buna alışkınım filan." Bilahare fikrini değiştirdi. "Sivas'tan beri bir emir berin elinde. Bekir Çavuş fevkalade bir adamdır. Elinden her iş gelir ama nihayet bir erkek. Evde bir kadın olmadı mı olmuyor." Mustafa Mecdi Bey tatsız. "Peki Fikriye'nin düşüncesi ne merkezdedir?" diye soracak oldu. "Bana kalırsa" diyerek devam edecekti ki Makbule'nin sesi, "Mecdi Bey bir dakika bakar mısın?" Makbule mutfağın kapısına çıkmış, ayakta onlara bakıyor. Mustafa Mecdi Bey Mithat Bey'den özür dileyip gülerek karısına doğru uzaklaştı. "Müsaadenizle birader bey, malum haliniz kadın kısmının işi bitmez. Müsaade sizin azizim." Kaymakam Mithat Bey tek başına kalınca yeni bir sigara yakmaya davranacaktır. Tabaka ucuz sigara, kötü kibrit, ağız dolusu duman. Fikriye'yi heyecana gark eden bu çok sıradan hareketleri yaparken gözlerini garip bir ısrarla ondan ayırmayışı. Bunu göremiyor. Göremez de zaten. Çünkü başını kaldırıp ona ne bakabiliyor ne gülümseyebiliyor ama fena halde hissediyor. Yüreği göğüs kafesindeki o hırçın serçe çırpınarak kendisini oradan oraya vurmaya başladı. O an güneş parıltısında uçuşan tozlar, büklüm büklüm tütün dumanı, yanmış yağ kokusu arasında yaşantısının en vahim dönemeçlerinden birisine yaklaştığını seziyor. Sofra hazır, yapacağı pek bir şey kalmadı. mutfağa geçse iyi olacak belki. Fakat bilinmez bir güç çakılmışçasına onu orada tutuyor. Midat Bey o sırada ağır ağır Fikriye'ye doğru ilerleyecektir. Genç kız bunu da başı önüne eğik görmeden fark ediyor. Nihayet başını kaldırmaya cüret edebildi. Midat Bey'in gözlerinin içine bakarak sordu. Paşamız Ankara'da çok mu yalnız Midat Bey? Midat Bey dumanlarla gülümsüyor. Ankara'da herkes yalnız Fikriye. Paşanın bakıma ihtiyacı var. Evine bir kadın eli değmeli. Fikriye gözlerini onun gözlerinden ayırmaksızın kararlı ve kendinden emin. Ben giderim dedi. Ne zaman münasip görürseniz. Başını eğiyor. Ağabeyim çoktan gitti. Jüli de biliyorsunuz. Sizlere ömür. Midat Bey mavi duman helezonları içinde kaybolmuştu. Bak ya biz de seni düşünmüştük. Lakin sıhhatin mucibi endişedir hastalığın. Fikriye tehalükle sözünü kesti. Ne münasebet dedi. Unuttunuz mu Midat Bey? Biz hali harpte büyüdük. Zabit kızı sayılırız. Saat alafranga yarım olmuş. 8 Mayıs 1336 parantez içinde 1920 Ankara. Ali Fuat Paşa Hazretlerine Kuvayi Milliye Umum Kumandanı Geyve. İsyan vaziyetinin ehemmiyetini fazlasıyla tahmin edeceğinize eminim. Kızılcahamam ve Çerkeş istikametinde ahiren yeni bir şiddetle genişleyen isyan Ankara'yı haricen de tehdit edecek bir vaziyet almış olduğu gibi Ankara keskin, Haymana gibi civar mıntıkalarda maddi tazyik altında kendisini gösteremeyen bir fesat yuvası bulunduğu muhakkak olduğundan bugün Ankara yani bütün milli varlığın tehdit altında bulunduğu addolunmak lazımdır. Konya isyanı da bütün tafsilatıyla malumları olmuştur. Bu itibarla her şeyden evvel Ankara'da tam manasıyla emniyet istihsal edecek bu fesat sahasını tehdit eyleyen Safranbolu, Çerkeş, Kızılcahamam, Beypazarı, Mudurnu, Geyve hattında müdafaa-i vaziyetinin muhafazasına çalışmak icap eder. Bir kere bu vaziyet tespit edildikten sonra isyanın imhası için tertipler düşünülebilir. Bu itibarla Adapazarı'na taarruzdan vazgeçilebilir. Zat-ı devletlerinin Geyve'den iftiraklarında bir mahsur görülmüyorsa bütün bu işleri idare etmek üzere Ankara'yı teşrif buyurmaları da münasip olur. Türkiye Büyük Millet Meclisi Reisi Mustafa Kemal. Hamiş, bu telgrafla birlikte Ereğli'de Konya bulunan 11. Fırkanın bütünüyle Ankara'ya intikale emrolunmuştur. Parolo İstiklal işareti halas. Ankara'da 10 Nisan 42'nde yağmurlarının sahikalı telaşı saklı hüzünleriyle geçmişti. Düne kadar bozkurda kayıp, ufkunda vahşi bakışlı alıcı kuşların dolaştığı bu küçük taşra şehri, meclisin küşadından itibaren ayrı bir ehemmiyet, farklı bir mana kazanmıştı. Bir payitaht, mana ve ehemmiyeti. Sabahları çevredeki bağlardan ve bahçelerden dağılan çok renkli bahar kokuları, ikindiye doğru ağır mor, uçucu pembe, kanlı lacivert, bulut öbekleriyle eziliyor, sonra yağmur, İnanılmaz bir tehalükle Ankara Kalesi'nden başlayıp tozlu sokakların, toprak damlı evlerin, köy kalabalığı çarşıların üzerine yıkılıyordu. Karaoğlan çarşısında az önce o iri çekirdekli yağmur başladığı gibi ansızın kesilmişti. Bermutat arkasında çamurlu gölcükler, göz göz balon, küçük akarsular, ıslak saçları alnına yapışmış, ayakları çıplak mahalle çocukları, tüyleri diken diken olmuş sokak köpekleri bırakarak. Meydan savruk atlılar, eşeklerine binmiş yağmurun dinmesiyle köylerine doğru yola çıkan köylülerle doluydu. İşte kanılar da ağır ağır yola koyuluyor, nal sesleri ve kanı inintileri birbirine karıştı. Çarşıda yağmur sonrası akşam alışverişi.
Ayrım sonu.